Ayrım 15.
Senin gibi bir serserinin bunu başaracağını hiç zannetmiyorum. Big Fris dudaklarını uygun biçime ayarladı. Derken bir flüt gibi düz ve tumturaklı bir sesle ortalıkta bir name yankılandı. Az önce Dick'in seslendiği parça bu kez soğuk bir ifadede ancak doğru ölçülerde ve onun yanlış seslendirdiği notanın üzerine iyice basılmak suretiyle duyuldu. Bu bir si bemol değil. Natürel bir si. Şansım varmış ki bana rast geldin. Bir saat sonra olsaydı seni delikteki kuşlarla birlikte ıslık çalmak üzere içeri tıkmak zorunda kalırdım. Emre göre tüm serseriler gün ışıdıktan sonra toplanacak. Yapma, şakayı bırak. Hayır, şaka değil. Delikten çıkmanın bedeli orada 30 gün yatmak ya da 15 dolarlık ceza ödemek. Doğru olamaz. Bu hikayeden bana daha önce hiç bahsetmediniz ki. Böyle bir tiyoyu sana hiçbir zaman veremem. Zira bunu hiç hak etmediğini düşünüyorum. Sen de tıpkı diğerleri gibisin. Ama Fresh yüzü benden daha iyi seslendirdiğin de bir gerçek. Ha bak, sana bir tavsiyem. Sakın başka bir polis daha çarpma. Birkaç gün içinde de buraları terk et, oldu mu? Elveda. New Orleans her yıl bu yabancı serserilerin istilasından artık bıkmış usanmıştı. Her kış sıcak kanatları altına aldığı bu hırpanilerin sayısı gitgide artıyordu. Devasa polis memuru oradan uzaklaştığında Dick bir müddet hareket etmeden durdu. Oturduğu evden kovulan kiracı gibi öylece ortalıkta kala kalmıştı. Kendi kendine arkadaşını bulduğunda mutlu bir gün geçirmeye söz verdi. Sebze, meyve taşıyıcılarının düşürdüğü Hindistan cevizi, muz gibi yiyeceklerden toplamak üzere iskeleye gidecekti. Bazen de gariban babası iş sahiplerinin bu fakir serserilere yemek ısmarladığı anlar olurdu. Bunu da şansını deneyip güzel bir yemek yemeyi düşledi. Belki de iskelenin yakınında izmaritleri topladığı parkta şansı yaver gider, 3-5 kuruş bile bulurdu. Ancak bu fikirler denizinde boğuşurken eğlenmeye, aylaklık etmeye fazla hakkı olmadığını düşündü. Hemen ileride karşısında resmi üniformalı metal düğmeleri parlayan bir memuru bulma düşüncesiyle tüm düşleri bir tarafa bırakarak kırsal kesime doğru yolunu değiştirdi. Tarım alanlarının bulunduğu köylerde geçireceği birkaç gün fena olmayacaktı. Bununla beraber Dick, ırmağın yakınındaki yolun paralelindeki yoldan eski Fransız pazarına doğru yöneldi. Tedbiri elden bırakmaksızın, işine gitmekte olan birinin olağan ciddi havasına bürünmeye çalışarak ilerledi. Pazar yerine ulaştığında onu tanıyan birinin ismini seslenerek ''Hey Jack, ne haber?'' diyerek hatır sorduğunu duydu. Dick şaşırmıştı. Durdu ve başını sesin geldiği yöne doğru çevirdi. Onun durumunu bilen ve onu tanıyan bu satıcı hemen oracıkta yarım ekmekli bir salamlı sandviçe eline tutuşturuverdi. Böylece acilen öğle yemeğine çözüm bulmuştu. Yoluna devam ettiği sürece etrafındaki her şeye dikkatle bakmayı sürdürüyordu. Topografik nedenlerle yollar yavaş yavaş nehirden ayrılmaya başlamıştı. Buralardaki kenar mahalle insanları ise yine aynı soğuklukta yaşam savaşlarını sürdürüyorlardı. Yasaların emrini uygulamak için adeta robotlaşmış, rutin hareketleriyle baş başaydılar. Dick bu şehirdeki mahallelerin yalnızlığına içi burkularak baktı. Kendisinin kalabalıkların içinde daha güvende olduğuna karar verdi. 10 kilometre kadar yürüdükten sonra nihayet Kalmati'ye ulaşmıştı. Gördüğü bu yer tamamıyla geniş ve korkunç bir sanayileşme kıskacına alınmıştı. Yeni bir liman inşaatı sürüyor, ayrıca gri ve ruhsuz bloklar birbiri arkasına sıralanmaya başlamıştı. Her köşede kazma kürek, el arabası, kum, çakıl bir bir üstüne yürümeye hazır duruyorlardı. İri yarı bir adam etrafında toplanan adamlara inşaat ve çalışmaların gidişini yönlendirecek açıklamalar yapıyordu. Adamın etrafında toplananların hemen hemen hepsi zenci ve koyu renkli tenli, yalın ayak, zavallı görünüşte kimselerdi. Belli ki çalışma koşulları oldukça zordu. Bu korkunç görüntüden adeta kaçarcasına uzaklaştı. Dick öğleye doğru nehir boyunca uzanan, sakin, durgun, düz tarım alanlarının bulunduğu yöreye ulaştı. Göz alabildiğince uzanan şeker kamışı tarlası, sonsuzluğu ve yitip gitme duygusunu uyandırıyordu. Tarlada çalışanlar üzüm toplamanın sonuna gelmenin yorgunluğu ve zevkini taşıyarak sessiz ve rutin bir ifadeyle işlerini bitirmekteydi. Gökyüzünün maviliği altında bitki öbeklerinin yanlarında bulunan evleri ise memnun, mesut ve aydınlıktı. Birdenbire kızarmış bir balık kokusuyla irkildi Dick. Avını yakalamak için iz süren bir av köpeği gibi koklaya koklaya nehrin yamacına ihtiyar bir balıkçının kamp yerine ulaştı. Yaşlı balıkçı ağaçların altında uzanmış şekerleme yapıyordu. Gününün bir iki saatlik bölümünü hovardaca harcayan bu adam belli ki bilge bir kişiydi. Dick uyandığında günün sıcaklığı akşamın ayazıyla karışarak tuhaf bir ürperti yarattı. Akşamın yaklaşmış olmasıyla barınacağı bir yer bulma zorunluluğu da ortaya çıkmıştı. Rastgele yoluna devam ederken mümkün olduğunca nehrin kıvrımlarından ayrılmamaya özen gösteriyordu. İzlediği yolun sonunda üzerinden yenice araba geçmiş ottan ve çayırdan oluşan henüz düzensiz kısır bir yola ulaştı. Hava gitgide soğuyordu. Tüm diğer sesleri bastıran bir savaş sineği vızıltısı kapladı ortalığı. Derken Dick sağ tarafta akşamın loşluğu düşmek üzereyken maviye çalan yeşil bir ışık fark etti. Mistik bir görünümü tamamlayan donuk ve boğuk tonda bir ışıktı bu parıldayan. Solunda ise biraz da iç bulandırıcı, bilinmezlikle dolu bir bataklık ara sıra baloncuklar çıkararak adeta yutmaya hazır için için kaynıyordu. Müzikal serseri tüm bu melankolik etkilerden kurtulmak için ıslık çalmaya başladı. Çöküntü yaratabilecek bu yalnızlıkta tek çare uygun bir melodiyle hoş bir müzik yaratabilmekti. Birden uzaktan ona doğru yaklaşmakta olan tıkırtıyla irkildi ve arkasına döndü. Bu at nalından çıkan bir sese benziyordu. Sonra döndü baktı, gelen iki gri atın çektiği şık bir faytondu. Bembeyaz sakallı bir sürücü, ellerindeki mahmuzu dikkatlice tutmaktaydı. Arabada ise olgun yaşta bir hanım ve harika güzellikte 20'sinde genç bir kız oturuyordu. Faytonu süren adam, yanındaki bölmenin üzerindeki örtüyü kaldırınca Dick oradaki iki büyük sepeti gördü. Bu sepetler tıpkı şehirde dolaşırken gördüğü içine öteberi koymaya yarayan küfelerdi. O şaşkın şaşkın bunları irdelerken yanından geçen faytondan ona hoş bir sesle bağırıldığını duydu. Faytondaki sevimli ve duygulu o genç kız Dick'e eğilerek sempatik bir tavırla "Mutlu Noeller" demişti. Böyle bir duruma hiç de alışık olmayan Dick uygun bir cevap verebilmek için zorlandı. İçinden geçenleri uygulama fırsatını bulamadan, hiçbir şey söylemeye fırsat bulamadan, sadece başından çıkardığı eski şapkayı sallamakla yetindi. Sonra da şapkayı tuttuğu kolunu havada sallayarak avaza çıktığınca "Mersi, mersi" diyerek adeta haykırdı, uzaklaşıp giden faytona. Faytondaki genç kız az sonra yola ufak bir paket fırlattı. Şık ambalajlı bu paket yola düştüğünde zavallı serseri hemen koştu ve onu yerden aldı. İçerisinden bir çift yeni ipek çorap çıkmıştı. Nasırlı parmakları parlak zemin üzerinde usulca gidip geldi. "Küçük kutsal varlık" diye fısıldadı Dick. Benekli yüzüne geniş bir gülümseme yayılarak. "Mutlu Noeller ha. Bugüne dek bunu bana sadece guguklu bir saat söyledi. Zengin insanlar Noel alışverişinde bulunur ve onların çocukları çoraplarından birini şöminenin yakınına koyarak armağan beklerler. Ya be? Bu tam bir sürpriz oldu benim için. Mutlu Noeller ha? Sanki bana merhaba Jack, ne haber der gibi içten ve samimi söylendi bu söz. Tanrım, ne hoş bir duygu bu. Bu ne büyük mutluluk sefil hayatımın akışında." Dick çorabı itinayla katlayarak cebine yerleştirdi. İki saat sonra bir yerleşim merkezine ulaştı. Etrafı şöyle bir kolaçan edince buranın geniş bir ekim alanı olduğunu anladı. Burayı eken kişiye ait olduğunu tahmin ettiği yüksek ve bakımlı evi gördüğünde içine biraz rahatlık doldu. Geniş verandası ve bakımlı çevresiyle aydınlık iki katlı kare şeklinde bir yapıydı burası. Girişinde iki öbek ağaç grubu kök salmıştı. Diğer yerlerde düzgün ve bakımlıydı. Dick evin önünden geçerek ikiye ayrılan yoldan ilerledi. Burada da iki sıra dizilmiş barakalar vardı. Durdu ve havayı kokladı. Mutlaka buralarda bir yerde serserilerden biri yemek yapıyor. Hiç yanılmam. Burnum çok iyi koku alır dedi. Tereddüt etmeden ilerledi ve önündeki barikatın üzerinden öbür yana geçti. Eski tuğlalar, yıkık dökük eşya artıkları ve tahta parçaları yerde oraya buraya serpiştirilmişçesine duruyordu. Köşede bir yerde zayıf bir ateş etrafında ot bir yatak ve bir iki kişinin gölgesinin dolaştığını fark etti. Onlara biraz daha yaklaştığında orta yaştaki başı kasketli, tüylü kalın, tok bir kumaştan palto giymiş olanın yüzünü seçmeye çalıştı. Bu yüz Harry'e tıpatıp benziyordu Ama yine de hemen kendimi kanıtlamalıyım, dedi fısıltı halinde. Sonra da ünlü bir parçadan bir bölümü ıslıkla çalmaya başladı. Aynı anda birinin daha ona eşlik ettiğini duydu. Böylece Dick daha güvenli olarak ateşe yaklaşabildi. Orta yaştaki şişmanca adam ona oturmasını işaret ederek yanındakilere doğru dönüp konuşmaya başladı. Baylar, bu beklenmeyen konuk aramıza hoş geldi. Kendisi çok eski bir tanıdığımdır ve bizim kulübe katılmasından memnun olduğumu söylemek isterim. Dick, aramıza hoş geldin. Çorbamızı seninle paylaşmaktan mutlu olduğumuzu bilmeni isterim. Ayrıca sana yatacak yer de bulunacaktır. Hiç endişen olmasın. Tıpkı bir dil bilgisi kitabı gibisin hala Bay Bastın, dedi Dick. Davetine teşekkür ederim. Sanırım ben de sizinle aynı amaç için buradayım. Bu sabah bir aynasızdan aldım tüyoyu. Bu çiftlikte mi çalışıyorsunuz? Çalışmak mı, dedi Bastın sert bir ifadeyle. Bir ev sahibi konuğunun midesini doldurmadan ona hakaret etmez. Pöh, çalışmak ha. Bu çok anlamsız ama neyse. Biz 5 kişiyiz. Pete, Blanky, Goggles ve Indiana Tom. Öğrendiğimize göre New Orleans sokaklarında gezinenler bir bir incelemeye alınacaklarmış. Biz de ne yaptık? Dün Tanyer'i ağırırken alacakaranlıkta kalktık, buraya geldik. Bundan sonra 6 serseri sadece önlerindeki yemekle ilgilendiler. 20 litrelik eski bir bidonda et, patates ve soğandan oluşan yemek pişirildi ve konserve kutularına konularak herkese pay edilip iştahla yenmeye başlandı. Dick, Boston Harry'i uzun süredir tanıyordu. Oldukça kurnaz ve iş bitirici bir adamdı Harry ve ona çok güvenirdi de aynı zamanda. Saçına sakalına itinayla bakar, dış görünüşünün ve ayakkabılarının temiz olmasına dikkat ederdi. Harry'i görenler onu zengin sığır çiftlik sahiplerinden biri zannederlerdi. Dolandırıcılık konusunda yaptığı işlerle son 10 yıl içinde kendi camiası arasında haklı bir ün sahibi olmuş, hemen hemen bu meslekte onu tanımayan kimse kalmamıştı. Hatta yüklüce bir parayı bir kenara istiflediği de söylenenler arasındaydı. Yasak işlerle uğraşan insanlara özgü görünümündeki kötü giyimli, gürültücü bu 4 adam herkese şüpheli oldukları izlenimini yaratacak nitelikteydi. Yemek bitip ateş sönmek üzereydi ki bunlardan ikisi Boston'a yaklaşarak onun bir köşeye çekilmesini istediler. Alçak sesle konuştuklarından aralarındaki fısıltılı konuşma duyulmuyordu. Boston, adamların sözlerini bitirmesinden sonra Dick'in yanına gelerek ona ''Dinle oğul, sana ufak çapta bir teklifte bulunacağım. Şu anda biz 5 kafadarız ve eminim ki sen de aramıza katılırsan yapacağımız işten elde edilen ganimeti bölüşeceğiz. Bize bir oğumuz vermen yeter. Bu işletmede tam 200 zenci çalışıyor ve yarın haftalıklarını alacaklar. Ancak yarın Noel ve tatil olmasına rağmen patron onlara sabah 5'ten 9'a çalıştıkları takdirde bir tren dolusu şeker toplanacak ve her birine haftalığına ek bir günlük ücret verileceğini söyledi. Onlar da bu teklife balıklama atadılar tabii. O da bugün arabasına atlayıp New Orleans'a gidip çuvalla dolar alıp geldi. Bu da herhalde 2614 dolar kadar bir şey. Çiftliğin hesap kitap işlerini yapan geveze bir adamından aldım tüm bilgiyi. İşletmenin patronu Dalavera ile dağıtmayı düşünüyormuş ama yanılıyor. Dağıtımı biz yapacağız. Para ait olduğu işsiz takımında kalacak. Ganimetin yarısı bana, geri kalanı da sizin aranızda pay olacak. Bu farklılık neden dersen, çünkü ben bu işin beyniyim, tamam mı? Bu plan benim. İşi nasıl yapacağımıza gelince, akşam yemeğe misafir var. Ama saat 9'da giderler. Yani bir saat içinde gelecekler. Eğer dediğimiz saatte gitmezlerse de planımızı aynen uygulayacağız. Paraları taşımak için uzun süreye ihtiyacımız olacak. Saat 9'da Pete ve Blanky evin 200 metre uzağındaki yola çıkıp oradan şeker kamışı tarlasına girecekler. Tarla derhal ateşe verilecek. Henüz daha üzüm toplanmadı. Rüzgarın esiş yönü uygun olduğundan 2 dakika içinde her yer ateş alacaktır. Alarmın verilmesiyle beraber yangını söndürmek üzere herkes tarlaya koşacak. Böylece evde sadece paralar ve kadınlar kalacak. Hiç daha önce şeker kamışı yangını duymuş muydun? Bir yangının gürültüsünü bastıracak bir kadın sesi olacağını da sanmıyorum. Hedef doğru. Tek tehlike parayı alıp uzaklaşacak zamanı bulamamak. Eğer şimdi sen... Bastın, bu geceki konukseverliğe teşekkürler. Ama ben yoluma devam etmek istiyorum, dedi ve ayağa kalktı Dick. Ne demek istiyorsun sen diye sordu Bastın. O da ayağa kalkarak. Hiçbir şey de dedik. Tamam, ben bir aylak serseriyim. Ama bu zımbırtıya beni katma. Bana yağmacılıkta varım ama bu dalgada yokum. Sağ ol, iyi geceler, hoşça kal. Dick tam adımını atmak üzereydi ki birden durdu. Bastın ensesine namluyu dayamıştı. Otur oturduğun yerde dedi Bastın. Burayı terk edip giderek bizi ispiyonlamanı mı bekleyemem herhalde. İş bitene dek burada kalacaksın. Bu barikatı 10 santim bile geçeyim deme. İnan yoksa beynini dağıtırım. Uslu uslu otur, oturduğun yerde oldu mu? Diye sürdürdü sözlerini. Oh, her zaman bana güvenebilirsin. İndir şu namluyu. Dediklerini duydum. Hiçbir yere kımıldamam dedi Dick. Çok iyi diye sürdürdü konuşmasını Bastın. Sonra da silahı indirdi. Dick gidip bir ağaç kütüğüne oturmuştu ki Bastın, canımı sıkma yeter. Beni eski bir dostu yaralamak, hatta öldürmek mecburiyetinde bırakma. Duygusal davranmanı anlayabilirim ama bu 1000 doları önemli bir iş için çok istiyorum. Bu zımbırtıdan sonra bu işleri bırakıp küçük bir kasabada bir yer işleteceğim. Anlayacağım, bu benim son işim. Sonra cebinden altın köstekli bir saat çıkararak baktı. Saat tam 9:15 vardı. Pete, artık Blanky ile gidebilirsiniz. Evin etrafından dolaşıp birkaç yerden ateşe verin şeker kamışlarını. Sonra çıkışa gelirsiniz ve kimseye rastlamamaya çalışın. Sizin döndüğünüz sırada bütün adamlar da evden dışarı fırlamış, yangını söndürmeye gitmek üzere olacaklardır. İşte o vakit biz de paraları almak için içeri dalarız. Kibritler hazır mı? Her biri ceplerinden çıkardıkları kibritleri ve yedek kutuyu kontrol ettiler. Ve iki serseri planın doğrultusunda harekete geçtiler, karanlığın içinde kayboldular. Goggles ve Indiana Tom, diğerleri gittikten sonra miskin miskin bir köşeye uzanıp dik dik bakışlarla Dick'e bakmaya başladılar. Bastın onun sakin duracağına ve bir şey yapmayacağına inanmış gözüküyordu. Bir dakika sonra Dick ayağa kalktı ve ona çizilen sınır dahilinde dolaşmaya başladı. Peki Bastın Harry, paranın evde olduğuna nasıl karar verdin dedi Dick ona dönerek. Bugün New Orleans'tan geldi. Ne o, yoksa fikrini mi değiştirdin? Bize katılmak mı istiyorsun yoksa dedi Bastın. Yo, hayır, sadece düşünüyordum. Peki patronu taşıyan araba nasıldı? 2 gri at. Ve 1 çift fayton değil mi? Evet. Ve içinde kadınlar var mıydı? Evet, karısı ve kızı. Kuzum, bunları sabah postasına haber mi yapacaksın da soruyorsun? Yok canım, vakit geçirmek için sordum sadece. Bugün onları buraya gelirken görmüştüm, hepsi bu. Dick ona çizilen alandaki kısa yürüyüşlerini bırakarak ateşin yanına geldi. Ellerini cebine sokup cebindeki bir çift ipek çoraba dokundu parmaklarıyla. Benim kutsal varlığım diyerek mutlu bir gülümseyişe yayıldı yüzüne. Sonra da gözlerini bir müddet ateşe daldırdı. Sanki yüzünden bir mutluluk dalgası yayılıyordu. Sonra yine ona müsaade edilen alanda bir aşağı bir yukarı yürümesine devam etti. 60 metre kadar ileride soygunun yapılacağı ev köşeden gözüküyordu. Geniş verandası, aydınlık yüzlü pencereleriyle birazdan olacaklardan habersiz, yeşillikler ortasında ışıl ışıldı. Bastın ansızın ona sordu. Ne düşünüyorsun Dick? O, hiçbir şey diye soluklandı Dick. Ayağının ucunda bir taş parçasını zıplatmaya çalışarak. Sonra yine kendi iş dünyasındaki konuşmasını sürdürdü. Evet, sevgili küçük, kutsal varlık, sıcacık ve güzel yaratık. Hele o eşsiz duygulu iyi Noeller seslenişi. Unutmak mümkün mü Tanrım? Hey, neler oluyor sana oğlum? Bella Maide'deki o güzel evdeki davet 1-2 saatlik gecikmeyle başlayabilmişti. Yemek salonundaki her şey eski zamanın sanat eserine verdiği değerli emekle ve onu yapan ustanın sabrını gösteren güzelliklerle dopdoluydu. Yemek takımındaki ince ve rafine seçim göz kamaştırıcıydı. Duvarlardaki tablolar ise seçkin sanatçıların imzalarını taşıyordu. Yemeklere gelince en zor beğenileri bir gurmenin bile kusur bulamayacağı lezzette ve görünümündeydi. Servis büyük bir özen, sessizlik, görgü içinde işin ehli hizmetkarlarca yapılırken bu görünüm kutsal bir tören havasında ve oldukça görkemliydi. Gerek ev sahibi, gerekse misafirler geçmişin derin köklerini taşıyan seçkin ailelerden gelmekteydiler. Davranışı ve konuşmalarıyla bu sağlam temellerin üzerine atılan özgün bir kültürü sezinlememek mümkün değildi. Ev sahibi üzerine düşen görevi fevkalade iyi gerçekleştiriyor ve konukların tümüyle ayrı ayrı ilgileniyordu. Gençlere gelince masada kendilerine ayrılan bölümde oldukça neşe içinde eğleniyor ve bunu etrafı rahatsız etmeyecek biçimde yapmamaya ayrı bir özen gösteriyorlardı. Birbirlerinin beğenisini kazanmak için ne mümkünse yapmakta, ancak bunun sınırını çizerken olduğunca sade ve abartısız olmaya özen göstermekteydiler. Bütün bunlar olup biterken evin sahibi bey, ard arda yaptığı şakalar ve esprilerle ortalığı kırıp geçiriyor, her defasında masadan neşeli, billur kahkahalar yükseliyordu. Oldukça hazır cevap ve şaşırtıcı zekilikte tavırlarıyla konuklarına hoş vakit geçirmekte üstüne yoktu. Hoş hanımefendi ve beyefendilerin yer aldığı masada her şey yolunda giderken zaman da akıp gidivermişti. Neşe yağmuru ve kahkaha tufanı ile süren yemekte söz dönüp dolaşıp ev sahibinin eşinin sayısız insanları yüreklendirdiği yolundaki ithamlarına gelmişti. Eşine dönerek konuşmasını sürdürdü evin beyi, yine şen tavrını koruyarak. Her kış nehir boyunca gerçek bir istila ile karşılaşılıyor. New Orleans'a yayılan bunca insan etrafı gerçekten eskisinden kötü bir havaya sokuyorlar ve sonra da biz onların bıraktığı pislikleri temizlemek zorunda kalıyoruz. Bir veya iki gün önceydi. New Orleans'a indiğimiz zaman parkta, iskelede hemen hemen her yerde bir iki serseri güneşleniyor, orada burada geziniyorlardı. Alışveriş için girdiğimiz dükkanlardan o serserilerle birbirimize çarpmamak için zorlanınca derhal polise seslenerek onları toplattırmak üzere harekete geçtim. Bir düzinesi polisçe toplandı. Ancak geri kalanların çoğu New Orleans'a yayıldı. O sırada eşine dönerek yemek bıçağını kendisine saplar gibi yaptı ve trajik bir ses tonuyla devam etti. Sonra ne oldu? Sevgili eşim bana, onları beslemek daha doğru. Zavallıcıklar dedi. Ama bunların hepsi tembel kişiler. Çalışmayı reddediyorlar. Küstah tavırlar içine girip kafa tutuyorlar ve benim köpeklerimle arkadaş oluyorlar. Ama siz tutup ne yapıyorsunuz sevgili hanımefendi? Benim gözlerimin önünde onları besliyorsunuz. Evet, lütfen konukların önünde bugün kaç tanesini cesaretlendirdiğinizi ve onların tembel yaşamlarına destek verdiğinizi bize söyler misiniz? Sanırım aldı diye cevap verdi kadın. Düşünceli bir gülümseyişle. Ancak siz de duydunuz. Bunlardan ikisi çalışmayı gerçekten istediklerini söylediler. Çiftlik sahibi şaşırtıcı bir kahkaha atarak sürdürdü sözlerini. Çalışmak mı? Ha evet tabii. Böylesine uzman kişiler olduğu sürece çalışma hayatına renk ve ruh gelecektir. Biri cam üfleyicisi, bir diğeri yapma çiçek üreten bir işçi. Şüphesiz iş bulmak için yanıp tutuşuyorlardır. Ama uzmanlık dalları dışında parmaklarını bile oynatmak istemiyorlar. Biri daha var diye ekledi evin hanımefendisi yüksek bir sesle. Hem de gerçekten konumuna rağmen iyi özellikleri olan biri. Boston'da yaşamış, hatta köstekli bir saati de var. Sanmıyorum ki hepsi de kötü olsun bunların. Bana sadece biraz nasıl denir, gelişmeden yoksun kişilermiş gibi geliyor. Tıpkı büyümeye başlayıp öğrenimini yarıda bırakan bir çocuk gibi. Eve dönerken bu akşam temiz yüzlü birine rastladık. Yüzündeki ifade düzdü. Ancak aydınlık bir ifade olduğunu düşünüyorum. Hatta Cavalleria Rusticana'nın bir parçasını ıslıkla çalıyordu. Bu parçaya adeta Mascagni'nin ruhunu veriyordu. Ev sahibesinin yanında oturmakta olan cin gibi bakışlı genç kız ona eğilerek usulca fısıldadı. Anne, acaba sokakta rastladığımız o serseri benim çorabımı bulmuş mudur? Düşün bir kere, ya bu gece o çorabı şömineye koyarsa? Ben şömineye bir tane daha konulsun istiyorum. Çorabım olduğu halde yeni bir tane daha neden istiyorum biliyor musunuz? Judy teyze, şömineye hiç giyilmemiş iki çift çorap koyarsanız Noel Baba gelip onları ağzına kadar iyi şeylerle doldurur diyor. Bay Pamp, Noel'den önce söz verdiğiniz tüm hediyelerin geleceğini söyledi. Zaten onun için bugün bu kadar uslu ve sessiz duruyorum. Hem biliyor musun, Bay Pamp her şeyi bilen bir büyücü gibi.